Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Fe inne istakal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Sahih tefsir dersimizde Rum suresinin 7. ayetinde kalmıştık. Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor. Onlar dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Ahiretten ise onlar tamamen gafildirler. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki, kafirler dünyalık işleri bilir, din hususunda cahil kalırlar. Katade dedi ki, onlar ticareti, sanatı ve satış yapmayı bilirler fakat ahiretten yana gafildirler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak Allah azze ve celle dünya işlerinin alimi, ahiret işlerinin cahili olan kimseye buğz eder. Bunu İbn-i İbban, Beyhaki, Deylemi, Hatip rivayet etmişler. Elbani Es-Sahih'e de tercih etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den diğer rivayette Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Kim kendisinde Allah'ın rızası talep edilecek bir ilmi, dünyalık bir şey elde etmek için öğrenirse, kıyamet gününde cennetin kokusunu bile duyamaz. Bunu Ahmet, Ebu Davud, İbn-i İbban ve Hakim sayısınatla rivayet ettiler. İbn-i Mesud radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim tüm tasalarını tek tasa, ahiret tasası kılarsa, dünya tasalarına karşı Allah ona yeter. Kimin de dünya ahvali tasalarını çoğaltırsa, Allah dünya vadilerinin hangisinde helak olursa olsun onunla ilgilenmez. Bunu İbn-i Mace, İbn-i Ebi Asim Ezzühd'de, Acurri Ahlakul Ulema'da, İbn-i Ebi Şeybe Hakim, Hakim-i Tirmizi Nevadir-ül Usul'de ve Ebu Naim Hilye'de Hasen-i Sinat'ta rivayet ettiler. 8. ayet, kendi kendilerine Allah'ın gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak olarak ve belirli bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi? İnsanların birçoğu Rablerine kavuşmayı gerçekten inkar etmektedirler. 9. Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Yeryüzünü kazıp alt üst etmişler. Onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Rasulleri onlara da açık deliller getirmişlerdi. Zaten Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmetmekteydiler. Mücahit dedi ki, ve atharul art kavli, yeri sürdüler demektir. Burada bu ayette önceki helak olmuş kavimlerin teknoloji bakımından sonrakilerden daha üstün seviyede olduklarının açık bir ifadesi vardır. Yani peygamberleri onlara işte dünya hayatına bağlanıp ahireti ihmal etmemeleri şeklinde uyarılar yapmışlar, imana davet etmişler. Onlar da imandan yüz çevirdiklerinde Allah Azze ve Celle onları helak etmiş ve teknolojileri sıfıra inmiştir. Yani insanlık sıfırdan ilerleme, çağatlama dedikleri o gelişim sürecini sıfırdan başa almış oluyorlar. Peygamberlerin davetlerine muhalefet ettikçe. Bu ayette bu konuda açık bir delil var. Onlar yani öncekilerin akıbetlerine bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Güç bakımından daha güçlüydüler. Yeryüzünü kazıp alt üst etmişler. Onun bunları imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Yani şu anki hayatta olanların dünyayı imar ettikleri her konuda imar ettikleri şeyler ne varsa öncekiler daha fazla imar etmişlerdi diyor Allah Azze ve Celle. Yani öncekilerde bu imkanlar vardı fakat küfretmeler sebebiyle helak edildiler ve imkanları da beraber helak edildi. 10. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalanlayarak ve onları alaya alarak kötülük yapanların akıbetleri pek fena oldu. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki, inkar edenlerin cezaları azaptır. Katade dedi ki, Esa'us su'e kavlinin manası, kötülük yapanlar yani şirk koşanlar daha kötüsüne yani cehenneme gider demektir. 11. Allah mahlukunu yaratır, sonra da bunu tekrarlar yani iade eder. Döndürür. Sonunda hep ona döndürüleceksiniz. Yubdi'u ve yu'id. Yani yubdi'u yebde'u baştan başlamak, ilk başlatmak demek. Yu'id de ilk haline döndürmek demek. Yani bu Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından. 12. Kıyametin kopacağı gün günahkarlar ümit keseceklerdir. Mücahit dedi ki, yublisu kavli üzülürler demektir. Yani ümit keser, üzülürler. İblis kelimesi de buradan geliyor. Eblesahullah. Yani Allah onu ümitsiz kıldı. Ümidini kesti. İblis kelimesi buradan geliyor. 13. Ortaklarından kendilerine hiçbir şefaatçi çıkmayacaktır. Zaten onlar ortaklarını da inkar edeceklerdir. 14. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün birbirlerinden ayrılacaklardır. Katade dedi ki, bir daha bir araya gelmemek üzere Allah onları ayırır. 15. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, onlar ikram edildikleri bir bahçe içinde olacaklardır. Katade şöyle dedi, Allah'a ve Resulüne iman edip Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarından sakınan kimseler, çeşitli güzel kokular ve çiçeklerin bulunduğu cennetlerde mutlu olurlar. Dinledikleri güzel seslerle ve mutlu bir hayatla sevinirler. İbn Abbas radıyallahu anh'dan yuhberun kelimesi ikram olunurlar demektir. Yahya bin Ebi Kesir rahimahullah dedi ki, yuhberun kelimesi cennette güzel şeyler dinlerler demektir. İbn Ömer radıyallahu anh'dan Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Cennet halkının kadınları kocalarına daha önce kimsenin işitmediği güzel seslerle şarkılar söyleyeceklerdir. Onların söylediği şarkıların içinde şu sözler de vardır. Biz hayırlı güzel kadınlarız. Biz şerefli kimselerin eşleriyiz. Onlar bizi göz aydınlığı olarak görürler. Onların söylediği bir başka şarkının sözleri de şöyledir. Biz ebedi kılınmış kadınlarız, ölmeyiz. Biz güvende olanlarız, korkmayız. Biz kalıcılarız, sefer etmeyiz. Bunu Sahih İsnad'la Ziyar-ı Maktisi Muhtare'de ve Sıfatül Cenne'de, Taberani Mucem-i Nevsat'ta, Ebu Naim Sıfatül Cenne'de, Rivadetler Elbani Sahih-ül Cami'de sahihlenmiştir. 16. İnkar edenler, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlayanlar ise, işte onlar azapla yüz yüze bırakılacaklardır. 17. O halde akşama ulaştığınızda ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah şu dört sözü seçmiştir. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Kim Subhanallahi, Allah noksanlardan münezzehtir derse, Allah ona 20 iyilik yazar veya onun 20 kötülüğünü siler. Kim Allahu ekber, Allah en büyüktür derse yine aynı şekildedir. Kim la ilahe illallah, Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur derse yine aynı şekildedir. Kim de içinden gelerek elhamdülillahi rabbil alemin, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır derse ona 30 iyilik yazılır veya ondan 30 kötülük silinir. Bunu Ahmet, Nesai, Amel Yevmevelle ile de Hakim ve Bezzar Sayı İsnat'la rivayet ettiler. 18. Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde Allah'a tesbih edin. İşte bu Rum suresi 17-18. Ayetleri namazın 5 vaktinin bir arada zikredildiği 2 ayettir. Ebu Rezin dedi ki, Nafi bin el-Ezrak İbn Abbas radıyallahu'ya gelerek 5 vakit namazı Kur'an'da buluyor musun dedi. İbn Abbas radıyallahu'ya evet buluyorum dedi. Şu ayetleri okudu. O halde akşama ulaştığınızda ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'a tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde Allah'ı tesbih edin. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki, burada akşama girdiğiniz zaman ile akşam namazı, sabaha girdiğiniz zaman ile sabah namazı, gündüzün sonunda ifadesiyle ikindi namazı, öğle vaktine girdiğinizde ifadesiyle öğle namazı kastedilmektedir. Yatsıdan sonra Nur 58. ayetindeki ifadesiyle de yatsı namazı kastedilmektedir. Bunu Abdurrazzak, Taberi, İbn-i Münzir el-Evsat'ta, Hakim ve Taberani sayısınatla rivayet ettiler. İbn Abbas radıyallahu anh'dan Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Cebrail Kabe'nin yanında bana 2 defa imamlık yaptı. İlkinde güneş batıya kayıp gölgesi terlik kayışı kadar olduğunda öğle namazını, sonra her şeyin gölgesi kendi boyu kadar olduğunda ikindi namazını, sonra oruçlunun orucunu açtığı zaman akşam namazını, sonra şafak kaybolduğu zaman yatsı namazını, sonra oruçluya yeme içmenin haram olduğu vakitte de sabah namazını kıldırdı. İkinci gün her şeyin gölgesi kendi boyunda olduğunda öğle namazını, her şeyin boyunun 2 katı olduğunda ikindi namazını, sonra orucun Oruçlunun orucunu açtığı zaman akşam namazını, sonra gecenin üçte biri geçtiğinde yatsı namazını, ortalık ağarınca da sabah namazını kıldırdı. Dedi ki, ey Muhammed, bu vakitler senden önceki nebilerin de namaz vakitleriydi. Sen de namazları kıldırdın, bu iki vakit arasında kıl. Bunu Ebu Davud ve Tirmizi sahih isnadla rivayet ettiler. Yani bu konuda daha başka rivayetler de var. Yani aşağı yukarı hepsi de aynı vakitleri ifade ediyor. Mütevatirdir bu hadiste. 19. Ölüden diriyi, diriden de ölüyü o çıkarıyor. Yeryüzünü ölümünün ardından o canlandırıyor. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Hasan el-Basri Rahimullah dedi ki, Allah kafirden mümini, müminden de kafiri çıkarır. Yani ölüden diriyi derken kafirden mümini, diriden ölüyü derken de müminden kafiri çıkarır. Bu manada vardır diyor Hasan el-Basri. 20. Sizi topraktan yaratması onun delillerindendir. Sonra siz yayılan insanlar oluverdiniz. Katade dedi ki, Allah Adem Aleyhisselam topraktan yaratmış ve zürriyeti yeryüzünde yayılmıştır. 21. Kaynaşmanız için size kendinizden eşler yaratıp aranızda sevgiye merhamet peyda etmesi de onun delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır. Katade dedi ki, burada Havva Aleyhisselam kastedilmektedir. Allah onu Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden yaratmıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Kadınlar hakkında da birbirinize hayrı tavsiye edin. Zira onlar kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburganın en eğri yeri üzeridir. Onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Kendi haline de bırakırsan eğrilmeye devam eder. Şu halde kadınlar hakkında birbirinize hayrı tavsiye edin. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Burada mecaz var. Yani onu kırarsın ifadesiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun kırılması boşanmasıdır diye Bukhari'de gelen diğer lafzında bu ifade edilmiştir. Bazıları bu hadisi inkar ediyorlar. Diyorlar ki işte bu Tevrat'ta geçiyor bu ifade diye. Geçebilir. Yani Tevrat'ta geçmesi yani yanlış olduğunu göstermez. Yani kadının Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden yaratılmış olması Tevrat'ta da ifade edilmiş olabilir. Bu hak bir beyandır. Zaten biz İsrailiyattan gelen bilgileri ne yaparız? Yani Tevrat'ta olsun, İncil'de olsun veya o İsrailoğullarından aktarılanlar olsun. Kitaba ve sahih sünnete arz ederiz. Kitap ve sahih sünnet onları onayladığı zaman bunlar doğru olan kısımlardan. Yani onlara vahyedilenlerdendir deriz ve onaylarız. Yani bu onaylanması gereken bir bilgiyken, yani şimdi düşünün, yani bize emredilen aslında İsrailiyatı, kitaba ve sünnete arz etmek iken bunlar tutuyorlar, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini İsrailiyata arz ediyorlar, İsrailiyatta varsa inkar etmeye kalkıyorlar. Böyle saçmalık mı olur? Bazıları mesela İsa Aleyhisselam'ın nüzulünü bu yüzden inkar ediyor. Bu işte el kitaptan geçmiş bir bilgidir diye vesaire vesaire. Yani bu kalpleri kaydırılmış, haktan saptırılmış kimselerin yoldur bunlar. Biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olanlara geldiği gibi iman ediyoruz. 22. Onun delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması. Yani bu ayet olsun, az önce geçen 8. ayet miydi? O ayet olsun, Allah Azze ve Celle ve daha başka ayetlerde hep göklerle mukabil yeri zikrediyor. Yani yer, dünya dediğimiz yer, uzay boşluğunda bir gezegen falan değildir. Yani mülhit kafirlerin iddialarının aksine kainat, üzerinde bulunduğumuz kainat, yeryüzü evrenin zeminidir. Kainatın zeminidir ve bunun üstünde 7 kat semalar vardır. Yerlerde 7 kattır. Yani kitap ve sünnetin bize bildirdiği budur. Bu yüzden Allah Azze ve Celle hep gökler ve yer bunları karşılıklı olarak zikrediyor. Birbirinin karşılığı olarak, mukabil olarak. Gökler 7 kat, mislihinle yerler de 7 kat diye bildiriliyor. Talak suresinde geçtiği gibi. Yani dünya bir gezegen değildir. O yüzden bazı ahmak kimselerin çıkıp da işte güneşe bakıyoruz yuvarlak, yıldızlara bakıyoruz yuvarlak, gezegenlere bakıyoruz yuvarlak, bir tek dünya mı düz diyorlar ya. Şimdi hatta İbn-i Teymiye dahi böyle bir hataya düşmüştür. İşte bir tefavüt göremezsin. Mülk suresindeki işte bak semalara bak yere bak bir tefavüt göremezsin, bir farklılık göremezsin ifadesinden dünyanın yuvarlak olduğunu yani küre şeklinde olduğunu istinbat ediyor böyle bir kıyasla. Allah Azze ve Celle bir kere bu ayetlerde bize görebildiklerimize bakmamızı emrediyor. Sen dünyayı nerede gördün yani bakıp kıyaslayacaksın. dünyayı bunlara kıyaslayacak bir ortam söz konusu değil yani. Böyle bir ayette de böyle bir mana yok zaten. İbn-i Teymiye burada saçmalamıştır yani. Mülk suresini tefsir ederken saçmalamış. Bunun sebebi de işte bu Mu'tasım, Memun zamanından beri Yunan kitaplarının, işte fizik hakkında yazılmış, astronomi hakkında yazılmış kitapların Arapça'da tercüme edilip de Müslümanların zihinlerinin artık bu fikirlerle kirlenmeye başlaması, yani mülhit bazı felsefeci, Müslümanların arasından çıkan bazı felsefecilerin işte dünyanın küre şeklinde olduğuna dair görüşleri kabullenmesi ve bunun bazı ayetleri tahrif ederek Müslümanlar arasında yaymaya başlamaları sebebiyle zannedilmiş ki, mesela İbn-i Teymiye bunu nakleder, Modern Hurafeler kitabında gerekli reddiyeleri verdik. Bu konuda icma olduğunu, hatta yani dünyanın küre şeklinde olduğuna dair icma olduğunu ifade eden bazı lafızlar kullanmıştır. Burada kesinlikle hiçbir asırda icma olmamıştır. Delilleriyle zikrettik icma olmadığına dair. Bilakis bu görüşün de kafirlere nispet edilen bir görüş olduğunu, Müslüman alimler tarafından bu şekilde ifade edildiğine dair nakilleri de aktardık. Bugün insanlar bu konuda epey bir cahilleştirilmiştir. Şimdi biz gördüklerimize bakarız. Gördüğümüz nedir? Yani insan sınıfı olarak biz dünyanın dışına çıkıp da dünyaya bakamayız ki ölçebilelim. Hayır, gördüklerimiz ortadadır. Biz neyi görebiliyoruz? Gezegenleri görebiliyoruz. Yıldızları görebiliyoruz. Güneşi, ayı görebiliyoruz. Evet, bunlar yuvarlaktır. O halde göremediğimiz gezegenler de yuvarlak olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama dünyayı bunların arasına, bu gezegenlerin arasına katmak nereden çıktı? Yani bu zaten kıyas olarak da mantıksız bir kıyas zaten de. Allah Azze ve Celle'nin sadece şu şekilde zikretmesi bile bunu reddetmeye yeter. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yani gökleri ve yeri. Hep bunlar birbirinin mukabili olarak zikretmiştir. Yani gökler başka şeyle kıyaslanabilir mi? Başka bir şeyle kıyaslayamazsın. Gökler asıldır. O aslının içerisinde gezegenler vardır, yıldızlar vardır, ay vardır, güneş vardır. Kainatın zemini olarak da yeryüzü asıldır. Dolayısıyla nasıl gökleri işte gezegenlerle kıyaslamıyorsan, yeri de bu gezegenlerle kıyaslayamazsın. Yani bu mantıksız bir girişim. Evet. Onun delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması. Lisanlarınızın, dillerinizin ve renklerinizin değişik olmasıdır. Şüphesiz bunda bilenler için ibretler vardır. 23. Gece olsun, gündüz olsun, uyumanız ve Allah'ın lütfundan aramanız da onun delillerindendir. Gerçekten bunda işten bir kavim için ibretler vardır. Burada bazıları Nebe suresindeydi. Herhalde uyuma, geceye tahsis etme. Yani buradan sanki gündüz uyumanın veya gece uyumamanın haramlığı gibi bir zorlamalara gidenler oluyordu. Burada tam tersi. Yani orada kesinlikle haramlık kastedilmiyor. Bilakis genel adet, insanlar için genel takdir edilen adet olduğu anlaşılıyor. Burada ne diyor? Ve min ayati, Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinden, delillerindendir ki menamukum, uyumanız. Billeyli ve nehari, gece ve gündüz uyumanız. Yani kimi gece uyur, kimi gündüz uyur, kimi gündüz uyanık olur, kimi gece uyanık olur. Bu her ikisi de Allah Azze ve Celle'nin ayetlerindendir. 24. Yine onun delillerindendir ki size korku ve ümit vermek üzere şimşeği gösteriyor. Gökten su indirip ölümünün ardından arzı onunla diriltiyor. Doğrusu bunda aklını kullanan bir kavim için ibretler vardır. Katade dedi ki, ayette bahsedilen korku ile kastedilen yolcu kimsenin korkmasıdır. Ümit ise memleketinden mukim olanın şimşek ile yağmuru ümit etmesidir. Yani yolcu olan kişi şimşeği gördüğü zaman korkar. Niye? Onun yolculuğuyla ilgili bir tehlike söz konusudur. Yıldırımlardır, işte fırtınadır. Ama mukim olan ise şimşeği gördüğü zaman ümit eder ondan. İşte yağmurla bereket umar. Bunu diyor Katade. Burada şu da var. Doğrusu bunda aklını kullanan bir kavim için ibretler vardır. Bunun gibi pek çok ayetlerde Allah Azze ve Celle aklı kullanmayı övmüştür. Bazıları bu ayetlerden hareketle işte akıl, işte Allah Azze ve Celle aklı kullanmayı övmüştür vesaire vesaire. Bu aklı kullanmak hakkındaki bütün ayetler, teşvik eden bütün ayetlere dikkat edin, ya müşriklere hitaptır veyahut da iman edenlerin imanlarını pekiştirmesine yönelik, yani kainat üzerinde düşünmeye yönelik hitaplardır. Bazı zındık kimseler bu ayetleri ele alarak düşünme, akletmeyi kitap ve sünnet naslarına karşı kullanmak istiyorlar. Yani hadis aklınla tartacaksın, ayet okuyacaksın aklınla tartacaksın. Ayet aklına ters düşerse ne olacak? Aklına uyana kadar tevil edeceksin. Mesela Takviddin Nebhani, bu Hizb-ı Tahrir'in kurucusu, o öyle der. Mütevatir bir nas bile olsa, yani Kur'an ayeti bile olsa, akla ters düştüğü zaman, akla uyuncaya kadar o tevil edilir. Yani o olayla kabul edilmezdir. Nurcuların, Said Nursi'nin El Muhakemat kitabı, Mahkemeler kitabı, yani muhakemat kitabı, Nurcuların yüksek seviyelerine geçmiş kimseler tarafından okutulur sadece. Yani her Nurcu'ya okutulmaz bu muhakemat kitabı. Muhakemat kitabının ilk maddesi, bunu böyle bir ifade kullanıyor orada. Kur'an veya sünnetten akla aykırı olan bir nas varsa akla uyuncaya kadar tevil edilir der. İşte Eş'ari ve Maturidi fırkaları da genellikle bu minval üzere gitmişlerdir. Bu esasında Mutezile'nin yoludur. Yani haktan sapmış kimselerin yoludur. Selef'in yolu ise geldiği gibi iman etmek ve teslim olmaktır. Yani akılla zorlamalara gitmemek. Evet, dolayısıyla burada aklını kullanan bir kavim, mesela İblis de aklını kullandı ama kafir oldu. Neye karşı kullandı aklını? Allah Azze ve Celle'nin secde edin emrine karşı kullandı. Allah'ın kavli karşısında kullandı. Ya Rabbi nasıl olur? O işte topraktan ben ateşten. Ateş topraktan üstündür. Yani aklınca öne sürdüğü bu muhakemeye göre haklı. Kendi açısından haklı. Ama kafirlerden oldu bu sebeple. Dolayısıyla akletmek naslara karşı değildir. Nasların ekseninde olmak zorundadır. Yani Allah Azze ve Celle aklını kullanmayı öğütlerken nasların karşısında akledin değil. Haşa. Bu iblisin yolu zaten. Allah hiç bunu öğütler mi? İblisin kabahati ne o zaman? Aklını kullandı ve kafirlerden oldu. Kabahati neydi o zaman? Aklını kullandı o da. Naslara endeksi, yani nasların ekseninde bir akletme. Mesela Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur, akletmiyor musunuz diyor. Bakara suresinin 282. ayeti mesela. Geniş geniş açıklıyor alışverişle ilgili hükümleri. Nasıl yapılacağını açıklıyor. Akletmez misiniz diyor. Yani akledin, Allah size açıklıyor, akledin. Allah'ın açıkladıklarını akletmek, Resul'ün açıkladıklarını akletmek, aklını bu noktada kullanmak övülmüştür. Yoksa nasların zıttına, mukabiline değil. Evet, aklın yerini doğru konumlandırmak lazım dolayısıyla. Adam alıyor Bukhari'den hadisi, Müslim'den hadisi. İşte bu akla aykırı diyor. Aslında Kur'an aykırı diyor da, Kur'an aykırı diyor. Şimdi burada ince bir nokta var. Yani bu önemli bir mesele olduğu için buraya biraz girmek icap ediyor. Adam hadisi alıyor, bu hadis diyor Kur'an'a aykırıdır diyor. Bu kendi içerisinde çürük bir önermedir. Yani bir hadisin Kur'an'a aykırı olduğunu söylemek kendi içerisinde çürük bir önermedir. Pek çok açılar var. Bir tane açısı, mesela Kur'an'a aykırı olduğunu nereden çıkarıyorsun? Nasıl anladın? Çünkü Kur'an'ı anlamak neye bağlı? Sünnete bağlanmış. Sana da zikri indirdik ki, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben, Allah Azze ve Celle, sana da zikri, yani sünneti indirdik ki insanlara indirilerini açıklayasın. Bakın burada zikir ile insanlara indirilerini Allah Azze ve Celle ayrı ayrı zikretmiştir. Sana da zikri indirdik. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a zikir indirilmiştir. Kur'an ve sünnet indirilmiştir yani. Bunu indirdik ki insanlara indirileni açıklayasın. İnsanlara indirilen ayrı. O Kur'an-ı Kerim. Onu beyan edesin diye. Beyan etme kime ait? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ait. Allah Resulü'nün beyanı olmadan sen Kur'an'ı anlayamayacaksan, anlayamazsın. Bu nefi de vardır. Sünnet olmadan bir kimsenin Kur'an'ı anlaması mümkün değildir. Bu ayet bunu ifade ediyor. insanlara indirileni açıklayasın. O halde mübeyyenin, yani açıklayan şey sünnet. Sünnet açıkladığı şeye nasıl ters olabilir? Açıklayıcı olan açıklanan şeye nasıl birbiriyle karşılaştırabilir? Yani sünnetin Kur'an'a arz edilmesi başlı başına bir zıtça bir harekettir yani. Akla aykırıdır aynı zamanda. Naslara da aykırıdır. Yani Kur'an'ın hiçbir yerinde Allah Azze ve Celle sünnetin Kur'an'a arz edilmesi diye bir şey hiçbir yerde teklif etmiyor. Ama nedense Kur'an taraftarları, Kur'aniyyun denilen sünnet inkarcıları hep bu iddiayla ortaya çıkıyorlar. Yani akılcılar bu iddiayla ortaya çıkıyorlar. Sünneti Kur'an'a arz etme metodunu siz nereden çıkardınız? Kur'an'da mı okudunuz? Kur'an'da yok böyle bir şey. Sünnette mi gördünüz? Evet, şöyle bir hadis var. Size benden bir hadis ulaşır da Kur'an'a aykırıysa onu reddedin. Eğer bu hadis sahihse buyurun Kur'an'a arz edelim bu hadisi. Kur'an'ı arz ettiğimizde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Resulü size neyi verdiyse onu alın, neden yasakladıysa terk edin. Bu ayete aykırı bu hadis. Bu eğer sahihse, sahih yani hüccet olabilecek, amel edilebilecek bir hadisse Kur'an'ı arz ettiğimizde bu hadis gitti. Geriye ne kaldı? Kur'an'a hadisleri arz edin diye hiçbir şey yok. O halde bu sünnet inkarcıları sünneti, hadisleri Kur'an'a arz etme diye bir metodu nereden öğrendiler? Kur'an'da en ufak bir işaret yok bakın bu konuda. Yani Kur'an'dan öğrendiler desek, Kur'an'da böyle bir şey yok. Sünnetten öğrendiler desek, sünnette de böyle bir şey yok. İşte bir şu uydurma hadis var, o da zaten kendisi de Kur'an'a aykırı. Kendi kendini imha ediyor yani o hadis. Bu mesaj kendini imha edecektir diyor ya hani eski filmlerden birinde. Kendini imha eden bir uydurma yani bu zaten. O halde sünneti Kur'an'a arz etme metodunu kim nereden almıştır? Yani bunu şeytan çıkarmıştır. Müsteşrikler Müslümanların arasına atmıştır. Müsteşriklerin kuyruklarına tutunanlar da bunu sanki bir metot gibi almış, uygulamışlardır. Geliyor şimdi şu hadis işte Kur'an'a aykırı diyor. Misal verelim. Diyor ki mesela neydi o şey, abdest. Biz onlara örnek veriyoruz estağfurullah. İşte Maide 6. ayet. Namaza kalktığınız zaman. Her namaz abdest var mı? Sünnet inkarcılara göre olması lazım. İster farz namaz, ister nafile namaz olsun. İster abdestli ol, ister abdestsiz ol. Her namaza kalktığında abdest alman lazım. Ayette sayıldığı gibi. İza kumtum ile salat. Namaza kalktığınız zaman diyor. Abdestli olup olmaman şart koşulmuyor. Şimdi sünnet inkarcıları böyle bir şey şart koşmuyorlar ama. Sonra diyoruz ki biz, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, mesela bize deseler ki siz niye peki her namazda abdest almıyorsunuz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir tek abdestle 5 namazı kılmıştır. Sabit bu hadis diyoruz. Biz bu Kur'an'a uygun olduğu için bu hadise biz de amel ederiz o zaman diyorlar. Hayır, Kur'an'a falan uygun değil. Kur'an'a aykırı işte bu hadis. Allah Azze ve Celle her namaza kalktınız. İza kumdum ile salat diyor. Namaza kalktığınız zaman diyor. Ama bu hadis Allah Resulü'nün uygulaması tek bir abdestle birçok namaz kıldığını gösteriyor. Kur'an'a aykırı. Bunu reddedeceğiz mi, etmeyeceğiz mi? Karşımdaki dedi ki kabul edeceğiz. Yani bu Kur'an'a uygundur dedi. Hayır, bu Kur'an'a aykırı. Şimdi Kur'an'a aykırı deyip bu şekilde kabul etse kendi kendini bağlayacak, her namazda abdest alacaksın şimdi. Yani böyle bir yükümlülükle karşı karşıya kalacak. Ona da gelemiyor. Yani esasında inkarlarında da samimi değiller. İnkarlarında da münafıkça hareket ediyorlar. İşte et meselesinde veya işte sünnet olma, tıraş olma meselelerinde de böyle. İşte Ferhat Çüdür'ü anlatmıştım bir zamanlar. Adam diyor ki canlı yayında, İnspik'te işte sünnet olmak, yani bu hitam sünneti. Bu fıtratı tahir etmektir, değiştirmektir falan dedi. Sünnet inkarcıların odasıydı. Odadakiler birbirine girmeye başladı. İşte biri söz alıyor, olur mu öyle şey, bu da aşırılık falan filan. Ben de dedim ki, bu adam dedim, sizin İtikadınıza göre doğru söylüyor. Sizin dininize göre doğru söylüyor. Sünnet olmak fıtratı tahir. Yani siz sünneti kabul eden kimseler değilsiniz ki hani şu hadisi getirsem Müslüm'de işte sünnet olmak fıtrattandır. Siz bu hadisi kabul etmeyeceksiniz ama Kur'an'ı baz alırsan fıtratı tahir. Yaratılışı değiştirmek. Şeytanın emridir yani yaratılışı değiştirmek. Sen sünnetsiz olarak yaratılıyorsun. Böyle şekilde doğuyorsun. Sonra sünnet oluyorsun. İşte yaratılışı değiştiriyorsun. Adam doğru söylüyor. Ya olur mu falan filan. Doğru söylüyor adam. Ama dedim. Yani hatibe şunu sorun dedim. Bu adam fıtratı değiştirmektir diye sünnet olmaya karşı çıkıyor da kendisi neden sakalını kesiyor? Sakalsız biliyorum çünkü. Sakalsız o. Hadi sakalı da bıraksın. Anladı bunu. Sakalı da bıraksın. Tırnağını neden kesiyorsun? Koltuk altlarını veya etek tıraşını neden oluyorsun o zaman? Bunların hepsi girer çünkü buna. Yani kendileri bir şeyler uyduruyorlar, sonra buna aslında kendileri muhalifler. Evet, yani sünneti Kur'an'a arz etme metodu, bunun arkasından çok şeyler çıkmıştır. Öyle ileri gitmişlerdir ki, işte salavatun min Rabbihim ayetinde, Bakara suresindeki salavatun min Rabbihim. Rablerinden onlara salatlar vardır. İşte bunlar Kur'an'da geçen salat kelimelerini namaz diye yorumluyorlar. İşte Allah'a haşa namaz kıldırmaya kalkıyorlar diye namazı inkar edenler çıktı. Böylelerinden bir sahnesi çıktı karşıma. Dedim ki sen Arapçayı da hiç bilmiyorsun fakat Kur'an'ı yani Kur'an taraftarıyım diye geçiniyorsun ama Arapça bilmiyorsun. Kur'an'ın nazil olduğu dili bilmiyorsun. Bilsen lam-ı tarif ile gelen es-salat ile nekr olarak gelen salat kelimesi arasındaki farkı bilirdin. Kur'an-ı Kerim'de nerede es-salat diye lam-ı tarif ile marife olarak gelen salat varsa burada namaz, bildiğimiz namaz kastedilmektedir. Nerede de nekr olarak gelirse bundan namazın kastedildiği de olur, başka şeyin kastedildiği de olur. Dua, işte rahmet, bunun gibi manalara da gelir. Yani salatın kelime manası olan tali manalarına da gelir. Ama nerede es-salat diye geçiyorsa es-salat bildiğimiz namazdır. Yani namazı inkar etmeye vardırdı bunları. İşte Kabe'ye doğru yönelmenin Allah'a ortak koşmak şirk olduğu itikadına vardırdı. Kabe'ye yönelip namaz kılmak şirktir diyenler çıktı. Yani bu köprünün altından çok sular aktı. Şayet sünnet olmazsa bakın şunu demeye çalışıyorum. Kur'an hakem ya. Yani sünnetin de hakemi olacak diyor o zaman. Bu Kur'an şunlar tarafından şöyle anlaşılıyor. Mesela Ferecüdür çıkıyor diyor ki sünnet olmak fıtrat tahirdir diyor. O Kur'an'ı böyle anlıyor. Bir taraftaki sünnet inkarcılar hayır diyor. Bu fıtrat tahir değildir. Bu Kur'an'a uygundur diyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu hadisi Kur'an'a uygundur diyor. Bu ikisinin arasında hakem kim olacak? Şunlar diyor ki Kabe'ye doğru namaz kılınır. Bunda bir sakınca yok. Ayetler bunu gösteriyor diyor. Şu sünnet inkarcısı da diyor ki, hayır diyor, Kabe'ye doğru yönelmek taşa ibadet etmektir diyor. Beriki çıkıp diyor ki, balıkları yemek helaldir diyor. Öbürü hayır haramdır diyor. Tatlı su balıklarını kastediyorum. Çünkü tatlı su balıklarını helal kılan bir ayet Kur'an-ı Kerim'de bulamazsınız. Ölüdür. Hadi deniz avını size helal kıldık ayetini zorlayarak deniz balıklarını, tuzlu su balıklarını bundan istisna edebilirsiniz ama tatlı su balıklarını Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde helal olarak bulamazsınız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde gelmiştir bu. Şimdi şu sünnetin karşısı diyor ki bu hadis yani balıklar hakkındaki bu hadis Kur'an'a uygundur diyor. Şu hayır uygun değildir diyor. Kim hakem olacak? Bunların hakemi Kur'an mı acaba? Şimdi ne dedik biz? Nahl Suresi 44. ayetinde sana da zikri indirdik ki Kur'an'ı insanlara indirileni beyan edesin onlara. Sen bunu beyan edisinden kopardığın zaman aha şu kafir, şu zındık böyle açıklıyor, şu böyle açıklıyor, belki böyle açıklıyor. Siz görüyorsunuz değil mi? Edip Yüksel tarzı düşünenlerin ayrı bir namazı var, ayrı ibadetleri var, Kur'an anlayışları ayrıdır. İşte beri tarafta onlardan biraz daha ehven olanlar var. Hanefiler gibi sünnet inkarcılarınki başkadır. Sufiler de sünnet inkarcısıdır. Onlarınki başkadır. Sufiler nasıl sünnet inkarcısı? Diyorlar ki işte biz keşfimizi arz ederiz. Bazı şeyhleri şöyle demiştir. İşte bir kimse hadisi rivayet ettiği zaman onun ağzından nur çıktığını görürsek o hadisin sahih olduğunu anlarız. Bu nur çıkmazsa o hadis uydurmadır. Bu sebeple işte mesela İbn Arabi'nin kitaplarında görürsünüz. Levlake levlak, lema halaktu leflak gibi hadisi keşfen sahiptir diyor. Hiçbir kitapta isnadı yoktur. Yine keşif iddiasında bulunan İmam Suyuti Lalül Masnu'sunda bu hadisin uydurma olduğunu söylüyor. Kendisi 70 sefer Allah Resulü ile uyanıkken görüştüğünü iddia eden birisi. Veya onun öğrencileri onun böyle yaptığını iddia ediyor. İmam Suyuti diyor ki bu uydurmadır. Bu da diyor ki keşfen sahiptir diyor. Yani bütün hakemlikleri, yani onlarınki de bir nevi sünnet inkarcılığı oluyor. Sahih hadis getiriyorsun, neymiş? Ağzından nur çıkmamış. Veya keşfen sadece bunlardan menkul bir ölçüyle bu sahih değildir diyorlar. Evet, dolayısıyla zikrin hakemliğini, yani Allah Resulüne indirilen Kur'an ile birlikte sünnetin hakemliğini kabul etmeyen hangi taife varsa bidatçilerden, onların hepsi kendi aralarında bile pek çok ihtilaflara, fırkalara bölünmüşlerdir. Yani Kur'an'ı hakem tayin edeceksen burada bölünüyorlar. Keşfi hakem tayin edeceksen keşiflerinde birbirlerine çarpışıyorlar. Ama sünnet hakem tayin edildiğinde kitap ve sünnet burada bir ihtilaf olamaz. Yani bu konu kitabın ayetiyle de açıktır. Ahzab suresi 36. ayetinde Allah ve Resulü bir işe hükmettikten sonra ister iman etmiş bir erkek, ister iman etmiş bir kadın olsun artık başka bir tercihleri yoktur. İşte iman edenlerin yolu budur. Kim de bundan başka bir yol tutarsa, yani Allah Resulü böyle buyurmuştur ama bizim mezhepte de böyle bir tevil yolu var. Allah Resulü şöyle yapan Fatiha okumayanın namazı yoktur diyor ama bizde Fatiha okumasa da olur diyorsa, mesela mezheplere bölünmüşler bu gibi şeyler sebebiyle. Bu mezheplerin de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle alakası yoktur. Her ne kadar kendilerine ehli sünnetiz deselerse de. Hatta o hale gelmiştir ki bir kimsenin ehli sünnetten olup olmadığı dört mezhepten birine mensup olmasına bağlanır hale gelmiştir. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü tekrar ederek kapatalım. Yani benden sonra sapıtmamanız için iki tane asıl bıraktım. Bunlara sıkı saldığınız takdirde asla sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kim buna üçüncüsünü, dördüncüsünü, beşincisini eklerse o sapıtır. Kim bunlardan birisini eksiltirse, Kur'an'ı eksiltirse veya sünneti eksiltirse o da sapıtır. İki tane şey var. Bu sapıklıktan korunmak için bir koruyucu tedbirdir. Evet, Allah izin verirse Rum suresinin 25. ayetiyle bir sonraki derste devam edeceğiz. Dünyanın durgun oluşu, yani dönmediği meselesinin delillerinden olan bir ayet bu da. Onu sonraki derse bırakalım. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve töbü ileyke.